Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 4 İsven 1403 Hicri Kameri, 23 Şaban 1446 ve Miladi 22 Şubat 2025 Cumartesi. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlerinden ardından siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Gazze Ateşkesi'nin uygulama şartları üzerinden yap röportaj, İran basında seçmeler, Dünya Tarihi Podcast'ı, Dünya'da Su Krizi Umutlar ve Endişeler isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Şehit Nasrullah ve Şehit Sefiyettin yarın son yolculuklarına uğurlanacak. Şehit Nasrullah ve Şehit Sefiyettin İran'da anılacak. MiG-29 önleme uçağı tarafından Kerrar İHA'sı takip etti. Ceyşür Zulüm'ün Çabahar Konut Vakfı'na bombalı saldırı düzenlendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İran'a geliyor. Hamas 6 İsrail esiri daha serbest bıraktı. Şimdi haberler. Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Şehit Nasrullah ve Şehit Sefiyettin cenaze törenine yaklaşık 800 uluslararası ismin törene katılacağını ve Irak'ın resmi ve halk heyetleriyle en büyük katılımı sağlayan ülke olacağını belirtti. Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Şehit Nasrullah ve Safiyettin cenaze töreniyle ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Şehit Nasrullah ve Safiyettin'in cenaze töreniyle ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Damuş, düşman Siyonist varlığı direnişi yok edemez ve içeride ya da dışarıda kimse ona galip gelemez dedi. Törenin güvenli bir şekilde düzenleneceğini belirten Damuş, halkı geniş katılımı göstermeye çağırdı. Törene giriş için bilet satıldığına dair iddiaları yalanlayan Damuş, bu kutsal bir anmaya gölge düşürme çabasıdır ifadelerine kullandı. Damuş, 65'ten fazla ülkeden yaklaşık 800 uluslararası ismin törene katılacağını ve Irak'ın resmi ve halk heyetleriyle en büyük katılımı sağlayan ülke olacağını belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan aktarıyoruz.
Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Şehit Seyit Haşim Safiyettin'in cenaze merasimi tertip komitesi resmi cenaze töreninin 23 Şubat pazar günü saat 13'te başlayacağını açıkladı. Parsolu'ya göre Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Şehit Seyit Haşim Safiyettin'in cenaze töreni tertip komitesi resmi cenaze töreni 23 Şubat pazar günü saat 13'te başlayacağını ve bu törenin 7 bölümden oluşacağını duyurdu. Komite açıklamasında şu ifadeleri yer verdi. 23 Şubat dünyanın özgür insanlarının asla unutmayacağı bir gündür. Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze töreni komitesinin ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı ve parlamento başkanı da dahil olmak üzere birçok resmi yetkilinin Hizbullah'ın iki şehit genel sekreterinin cenaze törenine katılacağını belirtti. İran'ın resmi heyeti, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığında ve Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Edapçı ile birlikte pazar sabahı Hizbullah'ın şehit liderlerinin cenaze törenine katılmak üzere Lübnan'a hareket edecek. Daha önce İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahid Celalzade, bu bakanlığın yetkilileri ve İran Meclisi temsilcilerinden oluşan bir heyetle Lübnan'a gitmiş ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yüksek düzeyde heyetinin törene katılmasını sağlamak için çalışmalar başlatmıştır. Son saatlerde Yemen, Irak, Tunus, Moritanya ve Türkiye'den resmi heyetler Beyrut'a giderek bu iki şehrin cenaze törenine katılacaklar. Şehit Nasrullah'ın oğlu Mehdi Muhammed Mehdi Nesrullah, Lübnan Hizbullah'ın şehit genel sekreteri olan babasının cenaze törenine katılmaya davete ilişkin yaptığı konuşmada şu açıklamayı yaptı. Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak, duruş sergilemek ve ona olan sevgimizi pratikte göstermek için bir fırsattır. Mehdi Muhammed, Mehdi Nasrullah video mesajında Seyit Hasan Nasrullah'ı seven herkesi gelecek pazar günü bu yüksek makam sahibinin cenaze törenine katılmaya çağırdı. Mehdi Nasrullah, düşmanların, karşıtların ve kötü niyetlilerin cenaze töreninin düzenlenmesini engellemek için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Şehit Nasrullah'ın oğlu sözlerinin devamında şunları ekledi. Bütün zorluklara, tehditlere ve şartlara rağmen bizim için çaba gösteren ve zaman harcayan biri için, onun için çaba göstermek ve zaman ayırmak değerli bir şeydir. Hatta bu çaba ve zaman az olsa bile. Mehdi Nasrullah pazar günü cenazeye katılmak isteyen herkese şunu söylemeliyim ki, siz sadık ve vefalı insanlarsınız dedi. Hizbullah'ın şehit genel sekreterinin oğlu şunları vurguladı. Ancak katılabilecek olup da çeşitli bahanelerle katılamayanlara diyorum ki, bu seyit onlarca yıl boyunca büyük fırtınalar karşısında dimdik durdu ve sizin için binlerce ton patlayıcı yağmuruna göğüs geldi. Pazar günü katılımınız sadece bir cenazeye katılmak değil, aynı zamanda bir duruş sergilemektir. Mehdi Nasrullah pazar günü Lebeyk ya Nasrullah sözleriyle bir kez daha ant içmiş olacak. Kim ki canım, ailen ve çocuklarım sana feda olsun diyordu. Pazar günü bu sevgi göstermelidir ve hepimiz pazar günü orada olacağız şeklinde konuştu. Bu arada Lübnan Hizbullah Hareketi temsilcisi Hasan Fazlullah, şehitlerin naaşlarının uğurlanacağı günün Arap dünyasında eşi benzeri görülmemiş tarihi bir gün olacağını belirterek cenaze törenine yaklaşıp hazırlıkların tamamlandığını ve törenin düzenli bir şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı. Lübnan parlamentosundaki direnişe vefa bloğunun kıdemli üyesi Hasan Fazlullah, şehit direniş lideri Seyit Hasan Nasrullah ve Seyit Haşim Safiyeddin'in naaşlarının cenaze merasimi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve bu büyük direniş şehitlerinin cenazesinin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için etkili önlemler alındığını ifade etti. Sputnik Radyosu'na konuşan Fazlullah, Seyit Hasan Nasrullah ve Seyit Haşim Safiyeddin'in cenaze merasiminin Lübnan ve tüm Arap bölgesi için tarihi ve benzersiz bir olay olacağını söyledi. Çok sayıda insanın bu törene katılacağını belirterek bu büyük kalabalığın siyasi duygularını, tutumlarını ve bağlılıklarını ifade edeceğini dile getirdi. Ayrıca Lübnan güvenlik birimleri ordu ve iç güvenlik güçleriyle sürekli işbirliği içinde olduğunu ve törenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için tüm detayların tamamlandığını vurguladı. Bu tarihi günün sorunsuz bir şekilde geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Hizbullah yetkilisi bu cenaze töreninin tarihi bir mesaj taşıdığını ve Seyit Hasan Nasrullah'ın yolu ve direniş anlayışına olan bağlılığı ortaya koyduğunu vurguladı. Çok sayıda yabancı heyetin de törene katılmak üzere Lübnan'a gideceğini ve bu törenin halkın geniş katılımı ile resmi ve siyasi bir atmosfer oluşturacağını belirtti. Fazlullah Hizbullah'ın Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın yoluna ve onun öğretilerine bağlı kalmaya devam edeceğini belirtti. direnişin kolektif bir liderlik anlayışına sahip olduğunu, her üyenin bu harekette kendine özgü bir rolü ve etkisi bulunduğunu, ancak Hizbullah'ın tek bir kişiye bağımlı bir hareket olmadığını vurguladı ve Seyyid Hasan Nasrullah'ın çizdiği yolun aynen devam edeceğini ifade etti. Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah 6 Muharrem Cuma günü ve onun yardımcısı Seyyid Haşim Safiyeddin 12 Muharrem Cumartesi günü işgalci Siyonist rejimin Beyrut'un güney bölgesine yaptığı zalimce bir saldırıda şehit düştüler.
Tahran'dan Aşum haberlerini dinlemektesiniz. İran İslam İfade Koordinasyon Konseyi Başkan Yardımcısı direniş komutanlarından şehitler Nasrullah ve Safiyeddin için yarın akşam İran genelinde anma törenlerinin düzenleneceğini duyurdu. Farsüde'nin İNA'dan aktardığına göre İran İslam İfade Koordinasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Mehdi Arap Ensari, pazar günü Lübnan'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından İran üzerinde de bu iki şehidin anılacağını cenaze törenlerinin ülke genelinde düzenleneceğini duyurdu. İranlı yetkili akşam ve yatsı namazları sonrası kutsal türbeler, musallalar ve camilerde ülke genelinde Kur'an-ı Kerim okunarak anma törenleri düzenlenecek. Başkent Tahran'da İmam Hümeyni musallasında ise şehitlerin anılacağını belirten yetkili kutsal kentler Meşed ve Kum'da da büyük törenlerin düzenleneceğini belirtti. Bu şehitlerin anısına bazı bölgelere zeytin ağaçlarının ekileceği vurgulandı. Zülfikar 1403 tatbikatının bir diğer aşamasında İran ordusuna ait MiG-29 önleme uçağı Kerrar insansız hava aracını başarıyla takip etti. Parsüde'nin Fars Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İran ordusunun Zülfikar 1403 tatbikatı kapsamında bir MiG-29 savaş uçağı hava önleme operasyonu sırasında Kerrar İHA'sını tespit ve takip etti. Ayrıca İran Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom savaş bombardıman uçakları çeşitli hava üslerinden havalandıktan sonra havadan yakıt ikmali yaparak önceden belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Bu savaş uçakları 250 librelik KM-5 bombaları ve Maverick füzeleri kullanarak hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Tatbikatın bu aşamasında hava kuvvetleri savaş uçakları kara kuvvetlerine hava desteği sağlamak amacıyla hedeflere yönelik ateş açarak görevlerini başarıyla yerine getirdi. Hava kuvvetleri ağır bombardıman uçakları ve önleme uçakları ile bölgedeki harekat kuvvetleri karşısında hava üstünlüğünü sağlamayı başardı. İran-İslam Devrim Lideri'nin danışmanı Ali Ekber Velayeti Tahran'da bulunan Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Ziyad Ennahale ile görüştü. Parsü'de Merhaba Ajansı'ndan verdiği habere göre Devrim Lideri'nin danışmanı Velayeti bu görüşmede İslami Direnişin ve Hamas'ın Gazze'deki son zaferlerini tebrik ederken bu başarıları Siyonist rejime karşı Filistin ulusunun ve direniş cephesinin güçlü iradesinin bir işareti olarak değerlendirdi. Bu zaferleri işgal altındaki toprakların özgürleşmesi ve Filistinlilerin meşru haklarının gerçekleşmesi için bir gurur ve umut kaynağı olarak nitelendiren velayeti, geçtiğimiz yıl boyu ülkede yaşanan olaylara rağmen direniş cephesinin kararlı olduğunu ve Amerika'nın direnişin en büyük düşmanı olduğunu ifade etti. Günümüz dünyasında koşulların değiştiğini ve Amerika'nın hem Batı Asya'da hem de dünyanın diğer bölgelerindeki davranışlarının değişeceğini de belirten velayeti, Amerika'nın Ukrayna ve Avrupa'ya karşı davranışı İsrail'e karşı da tekrarlanacak dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Ziyad Ennahale ise bu görüşmede İran'ın Filistin direnişine verdiği sarsılmaz desteğe teşekkür ederek direniş cephesinin Siyonist işgal rejimine karşı mücadeleyi sürdürme konusundaki güçlü kararlılığını vurguladı. Ziyad Ennahale ayrıca direniş grupları arasındaki dayanışmanın önemine ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yöndeki önemli rolüne dikkat çekerek bu birliğin işgal rejiminin kökünün kazılacağına yardımcı olabileceğini belirtti. Nahali Arap ülkelerinden Amerika'nın Batı emperyalizmi karşısındaki tutumları ve zayıflıklarını eleştirirken bunun Siyonizmin bölgede güçlenmesindeki en önemli faktör olduğunu söyledi. Zahedan savcısı Çabahar Konut Vakfı Genel Merkezi binasında bir ses bombasının patladığını, olayın nedenini araştırmak için hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Pars Hüdey'in Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre Zahedan savcısı Mehdi Şems Abadi, Çabahar Konut Vakfı binasında meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün saat 10.30 sularında Çabahar ilçesindeki Konut Vakfı binasında bir ses bombasının patladığını ve binanın bir kısmının hasar gördüğünü söyledi. Şems Abadi olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma olmadığını ifade etti. Zahedan savcısı güvenlik ve istihbarat birimlerinin olayın sorumlularını belirlemek için soruşturma yürüttüğünü ve gerekli hukuki talimatların verildiğini belirtti. Sistan ve Beliçistan Konut Vakfı da haberi doğrulayarak yaptığı açıklamada kısa bir süre önce kimliği belirsiz silahlı kişilerin Çabahar'ın kenar mahallelerinde bulunan Konut Vakfı İslami Devrim Merkezi binasına saldırdığını, binayı tahliye ettikten sonra bombayı patlatarak idari binayı tahrip ettiğini duyurdu. Neyse ki saldırıda vakıf personeli ve bina içerisindeki vatandaşlar zarar görmedi. Ceyş-i Zulüm Çabahar'daki patlamanın sorumluluğunu üstlendi. Çabahar'ın doğu kırsalındaki köylerin düzenlenmesinden sorumlu Konut Vakfı'na bağlı bina hedef alınarak gerçekleştirilen saldırının ardından terör örgütü Ceyş-i Zulüm yaptığı açıklamada patlamanın sorumluluğunu üstlendi. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İskender Momeni bugün Bağdat'ta Irak Başbakanı ile bir araya geldi. Pars Hüdey'in İrna Haber Ajansı'nda verdiği habere göre Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada Irak Başbakanı Muhammed Şahid Sudani'nin bugün İran İçişleri Bakanı İskender Momeni'yi de kabul ettiği belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirmesi yolları ve ortak öneme sahip konular ele alındı. Bunlar arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ortak sınır güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, sınır kontrolleri ve sınır kapılarında güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik koordinasyon konuları da yer aldı. Irak Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre görüşmede ayrıca Irak'taki mukaddes türbeleri ziyaret edecek İranlı zayirlerin seyahatlerinin kolaylaştırılması için alınan tedbirler gözden geçirildi. Bunun yanı sıra Irak ve İran İçişleri Bakanlıkları arasında imzalanan ve karşılıklı sürücü belgelerinin tanınmasını öngören mutabakat zaptının hayata geçirmesine vurgu yapıldı. Rusya İçişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önümüzdeki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önümüzdeki salı 25 Şubat'ta İran'ı ziyaret edeceği açıklandı. Pars Hüdey'in İrib'den verdiği habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önümüzdeki salı günü İran'ı ziyaret edeceği açıklandı. İran medyasına göre Lavrov Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Arakçı ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin gündeminde de Suriye var. Sergey Lavrov'un 23-24 Şubat tarihlerinde Ankara'ya giderek temaslarda bulunacağı bildirilmişti. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Erkasan Tugaylar'ı bugün ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takasının 7. turu kapsamında İsrail 6 esiri daha serbest bıraktı. Pars Hüdey'in Filistin Enformasyon Merkezi'nden verdiği habere göre esirlerin teslim törenleri sırasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta ve orta kesimindeki En-Nuseyrat'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Teslim törenleri halk tarafından da izlendi. İsrail esirlerden Avera Mengistu ve Tal Shoham Refah'ta ve diğer 4 esir En-Nuseyrat'ta Kızıl Haş yetkililerine teslim edildi. Esir takasının 7. turunda Erkasan Tugaylar'ın İsrail'i 6 esiri serbest bırakmasına karşılık işgal güçlerinin 50'si müebbet hapis mahkumu Filistin'i 602 esiri serbest bırakması bekleniyor. Refah ve En-Nuseyrat'ta düzenlenen esir teslim törenlerine Filistin'e direniş gruplarının yanı sıra Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerden sorumlu gölge birimi savaşçıları katıldı. İzzettin Erkasan Tugaylar'ın sözcüsü Ebu Ubeyde dün akşam yaptığı açıklamada bugün serbest bırakılacak İsrail esirlerin Elia Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Venkert, Hisham Es-Seyyid ve Avira Mengistu olduğu bildirilmişti. Nusayrat kampında 3 İsrail eserin teslim töreninde serbest bırakılan esirlerden biri Kızıl Harç güçlerine teslim edilmeden evvel Kassam Tugallere mücahitlerinin alnını öptü. Pars Today'in Fars Haber Ajansı'ndan aktardığına göre bugün serbest bırakılan İsrail esirlerden biri Kızıl Harç yetkililerine teslim edilmeden önce Kassam Tugallere direnişçilerinin başını öperek dikkat çekici bir harekette bulundu. Bugün direniş güçleri İsrail esirler Elia Cohen, Ömer Şeymtov ve Ömer Venkert'i Kızıl Harç yetkililerine teslim etti. Bu sabah Tal Shojam ve Avera Mengistu'da Gazze'nin güneyindeki Rafah'ta Kızıl Harç yetkililerine teslim edilmişti. Öte yandan direnişin 10 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu 6. İsrail esir Hişam Es-Seyd'in de Gazze'de serbest bırakılmasının planlandığı bildirildi. İsrail İşgal Ordusu'na bağlı radyo yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde Es-Seyd'in herhangi bir tören olmaksızın serbest bırakılacağını iddia etti. Pars Today'in teslim haber ajansından nakden verdiği habere göre Amerikan Başkanı Donald Trump, ülkenin en üst düzey yetkilisi olan Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldığı değişikliği duyurduğu sosyal medya gösterisinde Trump, General Charles Brown'a ülkemize 40 yıl aşkın hizmeti için teşekkür etmek istiyorum diye yazdı. General Brown bu görevi üstlenen ikinci siyahi subaydı ve hem başkana hem de savunma bakanına ulusal güvenlik konusunda danışmanlık yapıyordu. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth daha önce de General Brown'un ordudaki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarına aktif biçimde odaklanması nedeniyle görevden alınması gerektiğini savunmuştu. Hegseth, Cuma günü ilerleyen saatlerde iki kıdemli subayın daha görevden alındığını duyurdu. Deniz Kuvvetleri Harekatları Komutanı Amiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri Komutanı Başkan Yardımcısı General James Sliff. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem denizler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Siyonist rejimin Suriye'deki gerçek niyetlerinin ortaya çıkışı başlığı altında. Suriye'nin yeni yöneticilerinin sessizliği ve pasif tutumu, Siyonist rejimi Suriye'de yeni işgal ettiği bölgeleri kalıcı hale getirmeye yöneldi. İsrail gazetesi Haris, Siyonist rejimin Suriye topraklarında 7 askeri üs kurduğunu bildirdi. Habere göre İsrail ordusu Suriye'de yeni işgal edilen bölgelerde 7 askeri üs inşa etti. Bu üsler kuzeyde Cebel Şehit'ten güneyde Ürdün, Suriye ve işgal altındaki Filistin arasındaki sınır üçgenine kadar uzanan tampon bölgede bulunuyor. Beşar Esad yönetiminin düşmesinden bu yana İsrail ordusu işgal altındaki Golan ile Suriye toprakları arasındaki tampon bölgeyi aşarak Dera ve Kuneitra vilayetlerinde Golan'a yakın bölgeleri işgal etmeye devam etti. Bu üslerin gelderi kuzeyde Hermon Dağı'nda güneyde Tel Kudne'ye kadar uzanıyor. İşgalci rejimin üsleri Hermon Dağı, Hadar, Cebete, El Haşab, Hamidiye, Kuneitra, Kanat Kataniye ve Tel Kudne'de yer alıyor. Bu adım İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 1974'te Suriye ile İsrail arasında varılan Golan Anlaşması'nın çöküşünü ilan etmesinin ardından geldi. İsrail Ordu Radyosu, hükümetin Suriye'deki Cebel Şey bölgesini işgal etmeyi ve burada bir tampon bölge oluşturmayı da onayladığını duyurdu. 31 Mayıs 1974'te Suriye ve İsrail Ekim 1973 savaşından sonra 7 aylık bir ateşkesin ardından gerilimin sonlandırma anlaşmasını imzaladı. Birleşmiş Milletler, Sovyetler Birliği ve Amerika temsilcilerinin katılımıyla imzalanan bu anlaşma, Birleşmiş Milletler'in 22 Ekim 1973 tarihli 338 sayılı kararına dayanıyordu. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler gözetiminde uygulamaya kondu ve ana maddesi iki ordu arasında Suriye ve Birleşmiş Milletler yönetiminde silahsız bir tampon bölge oluşturmasıydı. Ancak Suriye'deki son gelişmelerle birlikte Siyonist rejim bazı bölgesel aktörlerin desteği ve batılı ülkelerin onay ile hareket ederek bölgenin çehresini değiştirmeye ya da sözde yeni Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışıyor. İsrail Suriye'yi ikinci Mısır'a dönüştürmeyi ve Donald Trump'ın gelişiyle birlikte Suriye'nin yeni yönetiminde bir Camp David anlaşması dayatmayı hedefliyor. Her ne kadar İsrail ordusu ve Netanyahu hükümeti Golan'daki son girişimlerinden geçici olduğunu iddia etse de tarihsel veriler bu söylemi çürütüyor. İsrail geçmişte de geçici olarak ilan ettiği birçok adımı kalıcı hale getirdi. Bunun en bariz örneği sahte İsrail rejiminin 1948'de kurulmasından bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal yasasıdır. Bunun yanı sıra İsrail ordusu Beşar Esad hükümetinin zayıflamasının ardından Suriye'deki askeri altyapı ve tesislere yönelik saldırılarını artırdı. Bu süre zarfında askeri hedeflere bombalamaya devam etti ve ülkenin doğusuna ve batısına yeni saldırılar düzenledi. Siyonist rejimin yeni Suriye'yi silahsızlandırma çabası özellikle ağır silahlar ve hava kuvvetlerinden mahrum bırakma girişimi İsrail'in Arap ve İslam dünyasına karşı her zaman üstünlük sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İsrail rejimi Suriye'nin savunma ve askeri altyapısını hedef alarak havaalanlarını, araştırma merkezlerini, mühimmat depolarını, helikopterleri, savaş uçaklarını ve hatta sahil güvenlik birimlerini bombalayarak ülkeyi hava savunmasından yoksun bırakmayı ve dilediği zaman Suriye hava sahasını kontrol etmeyi amaçlıyor. Siyonist rejimin geniş çaplı saldırıları ve Suriye topraklarının yeni bölgelerinden işgali, ülkenin yeni yönetimine özellikle Ebu Muhammed el-Culani'yi zor sorularla karşı karşıya bırakıyor. Bu gelişimler, yeni hükümeti oluşturan grupların ve onların destekçilerinden bilinçli ve bilinçsiz olarak başından beri İsrail'in oyun planına dahil olup olmadığını ve işgalci rejimin hedeflerine katkıda bulunup bulunmadıklarını da sorgulatıyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Fransız askerlerinin 6. Afrika ülkesinden çıkarılması başlığı altında. Fransız askerleri 20 Şubat Perşembe günü düzenlenen tören ile Fil Dişi sahilindeki tek askeri üssünden ayrıldı. Yaklaşık 1000 Fransız askeri terörle mücadele ve aşırılık yanlısı gruplarla savaş bahanesiyle Port-Bot adlı üste konuşlanmıştı. Ancak Aralık ayında Fil Dişi sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara Fransız askerlerinden ülkesinden ayrılacağını duyurdu. Bu karar Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığını azaltma sürecinin bir parçası olarak alındı. Fil Dişi sahili Fransız askerlerinden varlığına son veren 6. Afrika ülkesi oldu. Şu anda Fransa'nın yalnızca Cibuti'de 1500 ve Gabon'da 350 askeri bulunuyor. Fransa 1960'lı yıllarda eski sömürgelere bağımsızlık kazandıktan sonra bile Afrika'daki askeri varlığını korudu. Paris yönetimi kıtadaki stratejik ve ekonomik çıkarlarını güvence altına almak için Fransa yanlısı hükümetlerin kurulmasını da destekledi. Bunun için de eski sömürgelerinde birçok darbenin arkasında yer aldı. Son 60 yılda Afrika'da 30 darbe gerçekleşti ve Fransa ya bu darbelerin planlayıcısıydı ya da darbecilere destek verdi. Fransız askerlerinin birçok Afrika ülkesinde bulunmasının amacı Paris'in siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki nüfuzunu sürdürmektir. Ancak günümüzde Afrika'daki teknoloji gelişmeler ve küresel rekabet eski sömürgeci yöntemleri geçersiz hale getirdi. Afrika ülkeleri artık Fransa'nın ekonomik ve siyasi tahakkümünü kabul etmiyor. Bölge devletleri küresel ve bölgesel güçlerle dengeli ilişkiler kurarak ekonomik ve güvenlik çıkarlarını daha bağımsız şekilde koruyabileceklerini anladılar. Bu nedenle birçok Afrika ülkesi Fransız askerlerinin topraklarından çekilmesini de talep etti ve Paris ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Bazı ülkeler ise bu süreçte daha ileri giderek Fransa'nın büyükelçiliklerini de kapattılar. Afrika'da Fransa'nın sömürgeci nüfuzu sona eriyor ve kıta yeni bir döneme de giriyor. Pek çok Afrika ülkesi Çin ve Rusya gibi ülkelerden milyarlarca dolarlık yatırımlar alarak büyüme ve kalkınma yolunda ilerliyor. Afrika ülkeleri artık doğal kaynaklarını yalnızca Fransız şirketlerine tahsis etmek zorunda değildir. Kıta eskiden olduğu gibi sadece fakirlik ve açlık da anılmıyor, küresel arenada aktif ve etkili bir aktör haline geliyor. Fransa'nın Afrika'daki nüfuzunun azalması da Avrupa Birliği'nin de küresel güç olarak zayıflaması anlamına geliyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarımızı dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la nataka an tabanna bi
Iranci terjistina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founding member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze'deki Filistin Hükümeti Enformasyon Ofisi, Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını 350 kez ihlal ettiğini ve en önemli ihlallerin insani protokol hükümlerinin uygulanmasını engellemek olduğunu duyurdu geçtiğimiz günlerde. Buna paralel olarak değerli dinleyiciler, ateşkes anlaşmasının maddeleri gündemde uygulanıyor. Esir takasının bir başka sayfası açıldı Hamas ile Siyonist İsrail rejimi arasında ve yine de bunlara yine paralel bir şekilde Amerika'nın bölgemizle ilgili siyasetleri konuşuluyor Gazze ile ilgili ve bunların özellikle Gazze'lilerin geleceği ile ilgili nasıl bir tablonun çizildiği gündemde uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Bugün sohbetimizde bölge gelişmeleri çerçevesinde son yaşanan haberleri ve olayları Gazze ve Filistin ile ilgili ve özellikle bu bölgenin kaderi konusunda uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Bildiğiniz gibi öncelikle Gazze'de ve orada devam eden bu ateşkes gündemiyle ilgili başlamak istiyorum. Bu ateşkesin maddeleri uygulanıyor Hamas ile Siyonist İsrail rejimi arasında ve bunun aslında nereye kadar sağlıklı bir şekilde devam edeceği konuşuluyor. Çünkü demin de ifade ettiğim üzere Siyonist İsrail rejimi bu anlaşma sağlandıktan sonra 350 kez bu anlaşmayı ihlal etmiştir. Çeşitli saldırılarda bulunduğu, attığı eylemlerde ve hamleler neticesinde. Sizin açınızdan ateşkes anlaşması nasıl yürürlüktedir ve nasıl bir şekilde uygulanıyor?
Siyonist İsrail rejiminin mahiyetini nazarda alanda işgalci, saldırgan ve gaddar bir rejimdi. Bu saziş demek olar ki hala indiye kadar zaferle ilerleyir. Bu manaya ki her iki taraf o maddelere amel edirler ve onun esas mevzusu da hem Siyonist İsrail rejiminin Gazze'den askerlerini çıkarmak ve edebatın, askeri edebatın, zirehli tankçıların topları filan. Həm də əsirlərin tağasıdır. İndi hər iki tərəf əsirləri azad eləyir və bu günə qədər demək olar ki, bəzən olur ki, axsasın bu mənəçi səyirist İsrailəcin bəzən öz öhdəlicin əmələ gətirmir və bəzən bir axsayır, dayanır, ləngir, vəli hər halda davam edir. Vəli bu iki aya bu məsələ ikinci mərhələdə də idamə tapacaq ya yox, bu mənaya ki, başqa maddələrdə həyata keçiriləcək. Bu, biraz zənn altındadır. Onun dəlilləri də bu deyil ki, o maddələr həyata keçirilməyi çox çətindir ya birinin haqqı bu arada zayi olur filan. Əsas qeydir sayınist rejimin mahiyyətinə və onun xassələrinin əmələ çevrilməsinə. Yəni, bu mənaya ki, bu ateşkəs uzun bir iki tərəfli müharibədən sonra iki tərəfin ateşkəsə razı olduğu döyür, yayın ki, bir tərəfin zəfər qazanıb və istədiyini əldə eləyib və nəhayətən məğlub tərəfi istədiyinə vadar eləmək də döyür. Sayınist İsrail rejimi bunu bir tərəfli Qəzza müharibəsini başladı, Qəzzəni işğal elədi və işğaldan əlavə Qəzzada 45 min nəfər insanı soyqırım şəklində qətlə yetirib və həmçinin Qəzzəni, demək olar Qəzzada daş-daşda qoymayıb, yəni Qəzzəni kamilə müvirana halında salıb, tüm evləri virana qoyub, tüm xəstəxanaları və altyapı təsislərin hamısını aradan aparıb. Vəli o istədicinə nail olmayıb, istədici bu idi ki, Qəzzada Hamas olmaya, Qəzzada müqaviməti orada sona çatdıra, Qəzza əhalisini eləyə bilsə Qəzzadan çıxara və Qəzzəni tamam ilhaq eləyə işğal olunmuş torpaqlara və buna nail olmayıb. Buna görə demək olar ki, bu ateşkəs sayınist İsrail rejimi üçün bir zəfər ateşkəsi deyir, bəlkə nihayət də bütün çabasını sərf etsə də, böyük bir cinayətlərə əl vursa da, bəzən bəzi dünyada ona qarşı və cinayətlərinə qarşı reaksiyalara təm versə də, vəli nihayətdə istədicinə nail olmayıb və bu ateşkəsə razı olub. Xüsusən ki, ateşkəsin indiyəncən icrasında da Hamas bu ateşkəsin, yəni əsir tağasın, demək olar ki, bir iqtidar göstərisinə çevirib və eyni halda ki, göstərir sayınisti İsrail rejiminin iddialarının əksinə. Əvvəli budur ki, o viran olunmuş torpaqlarda Hamas əsirlərin hamısını çox iyi şəraitdə saxlayıb, onların hamısı sağlam və eyni halda ruhi və cismi baxımdan bir problemləri yox və həmçinin onların təqas proqramlarında da göstərir ki, Hamas qüvvələri, örgütləmələrin, inzibatların, iqtidarların və disiplinlərin də nümayişə qoyurlar. Göstərir ki, Hamasın üzvləri hələ də çox güclüdür, hələ də çox onlar disiplin uyublar və Hamasın disiplini hələ sürür və eyni halda lazım olan silahlara da mücəhəzdirlər və psixolojik baxımdan da çox güclü vəziyyətdədirlər. Yəni, bir məğlub olunmuş bir qüvvəyə əslən bənzəmirlər heç. Bəlkə çalışırlar dünya kamuoyunda təqas proqramlarında öz təsirləri altında qoysunlar və həm öz qudrətlərin əzmlərini göstərsinlər və həm də səhvinisti İsrail rejiminin orada əl vırdığı cinayətləri göz önünə çəksinlər. Bunları bir-birinin yanına qoyanda təbiidir ki, səhvinisti İsrail rejim belə bir ateşkəsə zorla razı olub və hər vaxt fürsət tapsa, şəraiti uyğun görsə, onu pozmağa əl atacaq və can atacaq. Kəmayın ki, indiyəncəndə bir çox kəs Filistinlilərlə İsrail arasında müqavilələr və bəzi anlaşmalar olub ki, hamısının onların bir tərəfli dənizdir İsrail pozub, həm orada, həm Lobnanda, həm başqa yerdə.
Qiymətli dinləyicilərimiz, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini dinlədiniz. Bölgə gəlişmələri çərçivəsində qaz ilə ilgili son günlərdə yaşanan olayları gözdən geçirməyə çalışdıq. Söhbətimizə son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.ir sitəmizdə baş verə biləcəyinizə mən xatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyyətinin sesi. İran basınından seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Armani Milli Gazetesi, Cumhurbaşkanı'nın bölgede barış ve huzur peşinde olduklarını ve ekonomik ilişkilerin bu barışı garantileyebileceğini söylediğini, Trump ve Putin birliğinin Çin'e karşı olduğunu, Amerika Başkanı'nın Ukrayna'ya sırt çevirdiğini belirtiyor. Cumhur İslami Gazetesi pazar günü Şehit Seyit Hasan Nasrullah'ın cenaze töreniyle ilgili haberinde şunlara yer veriyor.
İslami Tebliğat Koordinasyon Teşkilatı Şehitler Seyit Hasan Nasrullah ve Seyit Haşim Safiyeddin'in cenaze merasimiyle eş zamanlı olarak önümüzdeki pazar günü ülke genelindeki kutsal türbelerde, mukaddes mekanlarda, ibadethanelerde ve merkez camilerde ve Tahran'daki İmam Hümeyni musallasında akşam ve yatsı namazlarından sonra bir anma merasimi düzenleneceğini duyurdu. İslami Tebliğat Koordinasyon Konseyi'nin bu anma merasiminin sözümüze sadığız sloganıyla gerçekleştirileceğini belirten bildiri metninde şu ifadeler yer aldı. Asil ve her zaman sahnede olan İslami İran halkı bu manevi törene coşkuyla katılmaya, direniş şehitlerinin ideallerine bağlılığını yinelemeye ve mazlum Filistin milletini ve direniş eksenli olan güçlü desteğini ilan etmeye davet ediliyor. Açıklamada şunlar belirtildi. Direnişin önderi Şehit Seyit Hasan Nasrullah, direniş hareketinin eşsiz bir komutanı ve bayraktarı olmasının yanı sıra aynı zamanda dindar, bilge, basiretli ve yılmaz bir insandı. Azmi, kararlılığı, züht, tevazu, dindarlığı ve nezaketi onu seçkin ve ebedi bir kişilik haline getirmiştir. Açıklamada iman dolu bir ruh ve çelik gibi bir irade ile yıllarca küresel istikbar ve Siyonist işgal rejiminin komplolarına karşı dik durdu ve bu yolda Kudüs'ü kurtarma ve İsrail tamamen yok olana kadar savaşma idealinden asla geri adım atmadı denildi.
İran gazetesi Hüseyin Cabir Ensari'den nakılan yıpratma direnişinin İsrail ile mücadele formülü olduğunu söylediğini, İslam devrimi liderinin Ayetullah Mustecabi'nin vefatı nedeniyle yayımladığı mesajı ve ülkede soğuk hava nedeniyle bazı bölgelerin turuncu ve hatta kırmızı durumda olduğunu belirtiyor. Cevan gazetesinde Tahran Cuma hutbelerinde yer verdiği haberinde şunları okuyoruz.
Bu hafta Tahran Cuma namazı Hüccetül İslam Ebu Turabi Ferd'in imametinde kılındı. Hutbesinde Ramazan ayının önemine değinen Ebu Turabi Ferd, bu ayın Kur'an ile daha güçlü bir bağ kurmak için bir dönüm noktası olması gerektiğini belirtti. Peygamber Efendimizin eğitiminden geçen müminler, gecelerini Kur'an'la iç içe geçiren, takva ile süslenmiş ve salih ameller işleyen kimselerdir diyen Ebu Turabi Ferd, Ramazan ayının manevi bir sıçrama noktası olarak görülmesi gerektiğini belirterek Kur'an'la olan bağın bu ayda güçlendirilmesi, sonrasında da devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Kur'an'ın rehberliğinde yetişen insanların en önemli özelliklerinden birinin akli ve ilmi bir hayat sürdürmeleri olduğunu dile getiren Tahran Cuman'ımız Hatibi, insan vahyin okuluyla bağını ne kadar güçlendirirse akli ve ilmi hayatı da o kadar yükselir ve bunun doğal sonucu olarak ihtilaflardan uzak birlik içinde bir yaşam sürer dedi.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Cumhurbaşkanı'nın müzakerelerde karar verecek tarafın İran olduğunu söylediğini, Tel Aviv'de işgalatındaki topraklarda 3 otobüsün patlama sonucu yandığını, Amerika'nın Zelenski'nin gitmesi, Ukrayna madenlerinin Amerika'ya devredilmesi ve Avrupa'nın da Amerika'ya boyun eğmesi gerektiğini istediğini yazıyor. Horasan gazetesi ise İran'da bugünden itibaren başlayacak tatbikata yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
İran ordusunun yıllık tatbikatları kapsamında Zülfikar 1403 ortak tatbikatı Mekran kıyılarından Uman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar 10. enlime kadar uzanan geniş bir alanda başlayacak. Tatbikat komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, tatbikatın kalıcı güvenlik ve izzet sloganıyla gerçekleştirileceğini belirterek, kara, hava, deniz ve hava savunma birliklerine yana sıra Hatimul Enbiya hava savunma karargahının da tatbikatta yer alacağını belirtti. Amiral Seyyari, tatbikatın amacının savunma ve caydırıcılık kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayarak yeni taktiklerin test edileceğini, akıllı, hassas, güdümlü mühimmat ve çeşitli yeni silahların deneneceğini belirtti. Tuğamiral, tecrübeli personelden genç nesillere bilgi aktarımı ve tüm askeri birlikler arasında en üst düzeyde koordinasyon sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
İran Radyo Podcast. Hicri kameri 1209 yılının sonlarında Şiraz hakimi Zend hanedanının son hükümdarına ihanet etti ve Zendlerin yönetim merkezi olan Şiraz'ı A. Muhammed Han Kacar'a teslim etti. Bu ihanet Zend hanedanlığının yıkılmasına ve Kacar hanedanlığının da kurulmasına yol açtı. Bir gün Kerim Han, Zend'in amcası onu görmek için Şiraz'a geldi. Kerim Han, onu ağırlanmasını ve ona şahane kıyafetler giydirilmesini emretti. Amca birkaç gün kaldıktan sonra önemli bir ülke toplantısına katıldı. Yeğeninin gücünü ve itibarını görünce kurulandı ve şöyle dedi. Kerim Han, dün gece babanı cennette Kevser havuzunun yanında dururken gördüm. Hazreti Ali Aleyhisselam ona Kevser suyundan veriyordu. Kerim Han kaşlarını çattı ve onu meclisten kovup sonra şehirden dışarı attırdı. Aşiret reisleri bu çok sert davranışının nedenini sordular. Kerim Han şöyle dedi. Ben babamı tanıyorum. O Hazreti Ali'nin elinden Kevser suyu almaya layık bir adam değildi. Bu adam yağcılık ve dalkavuklukla dikkat çekmek istiyor ve eğer yağcılık ve dar kabukluk alışkanlık haline gelirse padişah gururlanır ve halkın işleri asla yolunda gitmez. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast'in bir başka bölümünde sizlerleyiz. İranlılardan, Ruslardan ve İngilizlerden anılar ve tarih. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri kameri 1209 yılının sonlarında Şiraz hakimi Zend hanedanlığından son hükümdarına ihanet etti ve Zendlerin yönetim merkezi olan Şiraz'ı Ahmet Han Gacar'a teslim etti. Bu ihanet Zend hanedanlığının yıkılmasına ve Gacar hanedanlığının da kurulmasına yol açtı. Zend hanedanlığının son hükümdarı Lütfali Han, Ahmet Han Gacar'ın askerleri tarafından esir alındığında Kacar Han'ın onu büyük kol bandını çıkartmalarını emretti. Bu kol bandı üzerinde iki eşsiz mücevher parlıyordu. Derya-i Nur elması ve tacı Mah Yakutu. Derya-i Nur elması dünyanın en büyük pembe elmasıdır ve tacı Mah ondan sonra İran şahlarının en değerli mücevherleriydi. Ancak Kacar Han'ı bu iki mücevheri gördüğünde fazla sevinç göstermedi. O, Zend hanedanının de geri kalan hazinesinin peşindeydi. Ancak hazine pek de iç açıcı değildi. Kerim Han, Zend, diğer şahların aksine servet biriktirmeye ilgi duymuyordu. O, tüm ülke servetini kendisi için toplarsa da ticaretin ve alışverişin durgunlaşacağını düşünüyordu. Ölüm anında hazinede sadece 700 bin tümen kalmıştı ve bu paranın da çoğu halefleri arasında çıkan savaşlarda da heba oldu. Ahmet Han savaşlarını sürdürmek için paraya ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden para toplamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Bir seferinde fakir bir köyde öfkelendi ve cellatlarından birine fakir bir adamın kulağını kesmesini emretti. Köylü adam kulağının sadece yarısını kesmesini, bunun karşılığında cellada birkaç riyal vermeye hazır olduğu için cellada yalvarıyordu. Konuşmalarını duyan Ahmet Han onlara yaklaştı ve köylüye kendisine birkaç riyal daha vermesi halinde onu affedeceğini söyledi. Acımasız ve kanlı Kacar Han'ın şakasına şaşıran köylü kendisini ayaklarının üzerine attı ve onu affettiği için defalarca teşekkür etti ve sağlığı için dua etti. Sonra kalkıp yola koyuldu ama Han'ın askerleri peşinden koştu ve ona kulağının sağlam kalmasının şartının o birkaç riyalı Han'a ödemek olduğunu bildirdiler. Orduyu donatmak için bu az paraya bile güvenen Ahmet Han, Gürcistan gibi verimli toprakların İran'dan ayrılmasını kabullenemiyordu. Gürcistan, Kafkasya bölgesinin kuzeybatısında yer almaktadır. İran'ın bu bölgesinin hakimi Hicri Kameri 1197 yılında Kerim Han'ın zayıf halefleri ülkeyi savunmasız durumundayken Rusya ile bir anlaşma imzaladı ve Rusların himayesi altına girdi. Ah Mahmet Han Gürcistan hakimine bir mektup yazdı ve eğer Rusya ile ilişkisini kesmezse oraya çıkarma yapacağını söyleyerek onu tehdit etti. Gürcistan'ın hükümdarı sadece Rusya'nın hükümdarı olan Katerina'yı sultan olarak tanıdığını ve İran Şahı ile bir işi olmadığını söyledi. Ağa Mahmet Han bu cevabı aldıktan sonra Gürcistan'a saldırmak için 60 bin kişiyi hazırladı. Ancak niyetini tamamen gizli tuttu. Böylece Ruslar Gürcülere yardımcı gelemediler. Kacar Hanı'nın saldırısı Gürcülere hazırlıksız yakaladı ve Tiflis kolayca Kacar süvarilerinin eline geçti. Ağa Mahmet Han da kimsenin İran yönetiminden bağımsızlık ve ayrılık peşinde koşmaya cesaret edememesi için Tiflis halkını katletmelerini emretti. Bu şehirdeki katliam 9 gün sürdü. Bütün kiliseler yerle bir edildi ve rahipler elleri ve ayakları bağlı bir şekilde nehre atıldı. Yaklaşık 15 bin kişi de esir alındı. Ağa Mahmet Han da bu eşsiz kanlı olayından sonra geri dönerken bu katliamın Kafkasya'daki Hristiyan halkın kalbinde İranlılara karşı büyük bir kin yarattığını bilmiyordu. Onları Ruslara daha da yaklaştıran bir kin. Bir süre sonra Rusya Kafkasya Hristiyanlarının bu nefretinden en büyük faydayı sağladı. Ağa Mahmet Han Tiflis'teki katliamından sonra hala torunu Şahruh Şah'ın elinde bulunan Nadir Şah Afşar'ın hazinelerinin büyük bir bölümünü ele geçirmek için Horasan'a gitti. Nadir'in büyük hazinesine ulaştıktan sonra Rusların Kafkasya ve Azerbaycan'a saldırdığı haberini alması üzerine hızla Tahran'a dönmek zorunda kaldı ve Kuzeydoğu İran'a sefere çıkmaya hazırlandı. Ruslar Gürcistan'ı desteklemek ve Tiflis katliamının intikamını almak için İran'ın kuzeyindeki birkaç şehre ele geçirdiler ve Erdebil'in kuzeyindeki Muan Ovası'nda da ordu kurdular. Havanın soğuması Rusları Muan Ovası'nda hareketsiz bıraktı. Tahran'a doğru ilerlemek için kışın bitmesini bekliyorlardı. Ağa Mahmet Han çok güçlü bir topçuya sahip olan kalabalık Rus ordusu ile nasıl yüzleşeceğini bilmiyordu. Kendisine Gürcülere desteklemenin sadece bir bahane oldu ve Rus İmparatoriçesi Katerina'nın tüm İran'ı işgal edip Rusların dünya ticareti için büyük önem taşıyan Fars Körfezi sahiline ulaşmayı planladığı haberi verilmişti. Soğuk bir kış gecesi Kacar Hanı yanan kömürlerle dolu bir mangalın yanında oturmuş. Bu güçlü düşmanı düşünüyordu. Han kömürleri bir maşayla mangalın bir tarafından alıp diğer tarafına koyuyor ve tekrar eski yerlerine geri götürüyordu. Saatlerce bu işle uğraştı ve sabah ezanı duyulduğunda maşayı öfkeyle kömürlerin arasına sapladı ve şöyle dedi: "Ey kudretli Allah, ya onu öldür ya da beni ortadan kaldır." Bir süre sonra Katerina'nın ölüm haberi Ağa Mahmet Han'ın ordusuna ulaştı ancak Kacar Hanı Allah'ın onu da ortadan kaldıracağını bilmiyordu. Katerina'nın yerine geçen kişi İran ile savaşmak niyetinde değildi. Rus generallerine İran'dan geri çekilme emri verdi. Rusların işgal altındaki topraklardan çekilmesiyle Kacar Hanı yeniden Kafkasya'ya sefer düzenlemeye ve Rusya ile işbirliği yapan yerel yöneticileri cezalandırmaya hazırlandı. Tiflis katliamının hatırası yeniden canlandı. Bütün Kafkasya'yı bir korku sarmıştı. Thank you. Ama Ahmet Han'ın her gece uyumadan evvel kendisine kitap okuması gereken bir hizmetkarı vardı. Kacar Han'ın Kafkasya'ya vardığı ve savaşa hazırlandığı gecelerden birinde yorgun ve halsiz olan hizmetkar gece yarısına kadar Han için kitap okudu ve Han'ın uyuduğunu hissettiğinde kitabı kapattı ve sobanın üzerinde koydu. Henüz uyumamış olan Ağ Muhammed Han aşağılayıcı bir şekilde kitabın yeri orası mı dedi. Uykulu hizmetkar halsiz bir şekilde kitabı sobanın üzerinden aldı ve rafa kaldırdı. Han tekrar ahmak kitabın yeri orası mı dedi. Hizmetkar şaşkınlıkta ve kafası karışmış bir şekilde etrafına baktı ve kitabı başka bir rafa koydu. Ancak Han'ın sesi tekrar orada yankılandı. Sersem, kitabın yeri orası mı? Hizmetkar aniden bağırdı. Peki kitabın yeri neresi? Senin sersem. Şerefsiz, hizmetkarın ağzı hayretten açık kaldı. Hayatı boyunca gördüğü en acımasız kişiye bu sözleri söylediğine inanamıyordu. Uykusu kaçmıştı, kendini Han'ın ayaklarının üzerine attı ve aklına gelen her kelimeyle ondan af diledi. Ahmet Han ayaklarını geri çekti ve ona kalk dedi. Adam hızla ayağa kalktı. Han git ve odanın etrafında kimse var mı bak dedi. Adam telaşla dışarı çıktı ve birkaç dakika sonra geri döndü. Etraflarında kimse yoktu. Kacar Han, seni iki sebepten affediyorum. Birincisi haklıydın. İkincisi kimse sözlerini duymadı. Bu olayı birine anlatırsan sonun olur dedi. Hizmetkar Ah Muhammed Han'ın odasından çıktı. Ertesi gece onunla nasıl yüzleşeceğini düşünüyordu. Belki Han onu affettiğine pişman olacaktı. Ancak onunla bir daha karşılaşmadılar. Kacar Han'ın karpuzlarını yedikleri için öfkelenip ertesi gün idam edilecek olan üç hizmetkarı gece yarısı harekete geçerek odasına girdiler ve Kacar Han'ı öldürdüler. Ahmet Han'ın hicri kameri 1211 yılında ölümünden sonra yeğeni Fetali tahta çıktı. Kafkas hanlarını cezalandırma işini takip etmedi ancak bir İngiliz şirketinin temsilcisinin vesveseleriyle yeni bir savaşa başladı. İran'a hiçbir tehdidi olmayan bir ülkeye karşı hiç de ihtiyacı olmayan bir savaşa hızla hazırlandı. Fetali'nin hükümdarlığının başlangıcında İngilizler Hindistan'ın çoğunu ele geçirmişlerdi ve İngiliz Doğu Hindistan şirketi Hindistan'ın gerçek hükümdarı olarak kabul ediliyordu. İngilizler Avrupalı rakiplerini ve komşularını yakından takip ediyorlardı. Böylece hiçbiri bu topraklara göz dikemezdi. Afganistan hükümdarı Zaman Şah'ın Hindistan'a saldırmaya hazırlandığı bu komşulardan biriydi. İngilizler bu şehirdeki Doğu Hindistan şirketi temsilcisini Tahran'a gönderdiler ve İranlıların isteklerini herhangi bir miktar parayı onlara ödemesi ve karşılığında onları Afganistan'a saldırmaya ikna etmesi için ona tam yetki verdiler. Mehdi Ali Han, Fetali Şah ile görüştü ve İran Şahı'na tek bir sikke bile vermeden onu Afganlarla savaşmaya teşvik etti. Fetali Şah'ı Zaman Şah'ın güçlenmesinden korkmuştu ve özellikle Afganistan'daki şeylere yapılan eziyet ve işkenceleri bahane ederek iki Müslüman ülkeyi de savaşa soktu. İngilizler daha önce de defalarca Şiiler ve Sünniler arasındaki itirafları da suistimal etmişlerdi. Zaman Şah 1214 yılı sonbaharında Hindistan'a yürüdü ve şu anda Pakistan sınırları içinde bulunan Peşaver ve Lahur şehirlerini ele geçirdikten sonra 1215 yılı yazında Hindistan'ın başkenti Delhi'nin kapılarına dayandı. Aynı dönemde Fethullah Şah Afganistan'ı işgal ederek Herat ve Kandahar şehirlerini kolayca ele geçirdi. Zamanşah birliklerini Hindistan'dan geri çekmek zorunda kaldı. Ancak Kandahar yakınlarında Fethullah Şah tarafından yenilgiye uğratıldı. İran Şahı böyle bir savaştan hiçbir çıkar elde edemeden Afganistan yönetimine kardeşi Mahmud'a devrederek başkente döndü. İngilizler Hindistan'ı büyük bir tehlikeden kurtarabildikleri için çok mutluydular. Ama yine de tam anlamıyla rahatlamış değillerdi. İngiltere'nin iki Avrupa rakibi olan Fransa ve Rusya ittifak kurmuş ve Hindistan'ı işgal etmeye hazırlanıyorlardı. Saldırı güzergahı İran'dan geçiyordu. İngilizler hemen subaylarından biri olan Yüzbaşı John Malcolm'u İran'a gönderdiler. John Malcolm, Fethullah Şah ve saray mensuplarına pahalı hediyeler getirdi ve Şah'la bir anlaşma imzalamayı başardı. Bu anlaşmaya göre İran, Afganlar Hindistan'a saldırmak istediklerinde oraya ordu göndermeyi taahhüt ediyordu. Ancak buna karşılık Fransızların İran topraklarından geçmesine izin vermiyordu. Buna karşılık İngilizler, Fransa'nın İran'a saldırması halinde İran'ın yardımına gelme sözü verdiler. Fethullah Şah böyle bir anlaşmaya Fransızlar İran için bir tehdit değilken ve sürekli olarak İran'ın kuzey sınırlarını tehdit eden ülke Rusya iken razı oldu. Yüzbaşı John Malcolm bu sözleşmeyi imzalayarak İngiliz hükümetini o kadar memnun etti ki onlardan Sir unvanını aldı ve Sir John Malcolm olarak da tanındı. Fethullah Şah İran tarihinin en zevk düşkünü şahlarından biriydi. Zamanların çoğunu haremde ve kadınlarının yanında geçiriyordu. Böyle bir şahın dünya siyasi olaylarını özellikle Avrupa ülkelerinden rekabetini ve savaşlarını incelemek için fırsatı yoktu ve İran'a karşı en büyük tehdit Rusya iken Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak kurması şaşırtıcı değildi. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcastimizin bu bölümünde Kacar Hanedanlığından ilk iki şahın dönemindeki olayları ele almaya çalıştık. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast denemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Su krizi ve kuraklık dünyanın bazı bölgelerinde durumun vahim boyutlara taşınmasına sebep olurken, bu durum ise gelecekte savaş ihtimaline yoğunlaştırıyor. Bu konuyu birkaç programda ele alarak facianın boyutlarını daha derinden anlatmaya çalışacağız. Uzaydan yer küreye bakan birisi bu gezegeni birçok kuyu ve kanatlar gibi yeraltı, kar ve yağmur gibi atmosfer suları, deniz, ırmak ve okyanus gibi yeryüzü sularla dolu mavi bir top halinde görür.
Buna dayanarak okyanuslar yer üstündeki suların %97,2'si olan 1.320 milyon kilometreküp doğal buzullar, %1,7 oranıyla yaklaşık 25 milyon kilometreküp, yeraltı suları %0,9 olan 13 milyon kilometreküp, denizlerde, göller ve nehirlerde olan tatlı sular %0,02 oranla 250 bin kilometreküp ve atmosferde 0,001 oranıyla 13 bin kilometreküp su buharı gezegenimizin toplam sularını oluşturuyor. Bu arada tatlı su ve insanın kullanabileceği sular, ki hepsi de içme suyu değildir, genelde ve çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili dünya ortalaması konusunda yayımlanan veriler, bu miktarın yaklaşık %69'unun tarım, %23'ünün endüstri ve sadece %8'inin evde kullanıldığını gösteriyor. Diğer yandan dünyada su krizinin durumu ile ilgili araştırmalar, mevcut sular nedeniyle dünyanın mavi gezegen olarak bilinmesine rağmen suların %97'sinin denizler ve okyanuslarda ve yaklaşık %2'sinin de buzullar olarak kutuplarda bulunduğunu gösterirken, geriye kalan %1'in büyük bir bölümünün de yer altında olduğu ve hafriyat ile çıkarılmasının kolay olmadığı ve insanın imkanları dışında olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu duruma iklim değişikliği ve yer kürenin ısınma sürecini de eklemeyi unutmamak gerekir. Zira anormal buharlaşma ise su krizini daha da yoğunlaştırır.
Hali hazırdaki veriler Kanada, Çin, Kolombiya, Peru, Rusya, Brezilya, Amerika, Endonezya ve Hindistan'ın dünyadaki tatlı suların %60'ına sahip olduğunu gösterirken, buna karşılık aralarında Kuveyt, Bahreyn, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Ürdün ve Libya gibi 80 ülke ise az suya sahipler ve bazı yılları ise hatta normal düzeyde tatlı suya ulaşma imkanları yok ve içme sularını da ithal ediyorlar. Bu şartlarda nüfus artışı ile birlikte küresel ısınma şartları kaynaklara ulaşma zorluklarını da yoğunlaştırmıştır. Tabii ki hiçbiri su kadar önemli değildir. İklimsel değişiklikler tatlı suya ulaşmayı önemli oranda etkilerken dünyada tatlı su krizine sebep olmuştur. Ve bunun etkileri ise kuru ve yarı kuru bölgeler, örneğin Batı Asya ve Kuzey Afrika'da daha fazla hissedilmesini sağlamıştır.
Tahran Radyosu.
Doğal olarak iklim açısından böyle değişken bir bölgede ortak su kaynaklarına ulaşma konusunu gittikçe daha da yoğunlaşan yeni bir gerginlik kaynağına dönüştürüyor. Üstelik bu konuda çözümün işbirliği mi yoksa gerginlik olması ise muhtemelen iklimsel değişikliklere bağlı olacaktır. Su kaynaklarının az olması daha yaygın bir sorundur ve Nil, Irak ve Yemen gibi bölgelerde ise daha çok göze çarpıyor. Kuraklığı veya kıtlığı daha yeni tecrübe eden Sudan ve Somali gibi ülkelerde iç veya dış çatışmalarla uğraşıyorlar. Fakat su kaynakları ilgili yeni çatışmalara gebe olan bölgelerden biri Ürdün Nehri alanıdır. Öyle ki kişi başına düşen en düşük su oranı bu bölgeye aittir ve buna ilaveten de Suriye, Siyonist rejim, Filistin, Lübnan ve Ürdün gibi tarihi savaşları olan ülkelere su ulaştırıyor.
20. yüzyıla kadar Ürdün Nehri havzasında önemli oranda su vardı. Nüfus artışına rağmen sulama sistemleri ve kanalları suya erişimi kolaylaştırıyor ve karşılıklı anlaşmalar ise şiddetin yaşanmasını engelliyordu. Fakat günümüzde bölgede yaşanan istikrarsızlık ve su kaynaklarının azalması ile bu düzen bozuldu ve bu husus yeni bir çatışmayı da tetikleyebilir. Tabii ki Ürdün Nehri havzası üzerinde daha önce de gerginlik yaşandı. 1967 yılında 6 günlük savaş başlayınca dönemin Siyonist rejimin savaş bakanı Ariel Sharon şöyle konuştu. 6 günlük savaş başladı. İsrail'in Ürdün Nehri su akışını değiştirmeye karşı girişimde bulunmak istediği zaman. 1960'lı yıllardan itibaren su konusunda bazı münakaşalar ve çatışmalar yaşanmıştır. Su konusunda yaşanan gerginlikler ve çatışmalar konusunda bilgi toplayan global veri tabanının aktarıldığına göre şimdiye kadar su konusunda 92 şiddet olayı yaşanmıştır. Fakat su konusunda yaşanan gerginlikler petrol gibi diğer doğal kaynaklardan daha az değildir.
Batı Asya'da suyun durumu çok açıktır. Yerli halk üzerinde yapılan saha araştırmaları, ahalinin çoğunun suyun çok hızlıca kullanıldığının farkında olduğunu gösteriyor. Örneğin Türkiye'nin durumuna bakalım. Fırat ve Dicle nehirleri, Mezopotamya'yı verimli hale getiren antik verimi hilalin bir parçası olduğu biliniyor. Arkeoloji bulguları nehir sularının suni yönetim mazisinin antik çağlara dayandığını gösteriyor. Her iki nehrin kaynağı Türkiye'nin Anadolu bölgesinde bulunur. Nehirler Türkiye'den Irak ve Suriye'ye doğru akıyor. Türkiye, Dicle ve Fırat'ın kaynağı olmak gibi coğrafi üstünlüğünü ve su yönetim projelerini kullanmakla bu konuyu bölgede kendi çıkarları için bir baskı aracı olarak kullanıyor. Anadolu'da Keban Barajı 1966 yılında başladı ve 1974'te sona erdi. Bu proje Türkiye'de Güney Anadolu Projesi GAP'ın bir parçasıdır. Bu proje sudan elektrik üretmek için araştırma ve planlamanın fiziksel ana hatlarıdır. Kağıt üzerinde bu plan birçok iş sahası açarken bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra altyapı programları ile bölgeye büyük faydaları ve katkıları olacaktır. Fakat birçok yerli ve yabancı çevreci gruplar ve araştırmacılar projenin bazı bölümleri özellikle de Ilısu Barajı'na muhalefet ediyorlar. Zira muhtemel sellerin yaşanması birçok önemli ve tarihi eserlerin tahrip edilerek yok olmasına ve ahaliye tazminat ödenmeden göçlerine sebep olabilir. Zira Hasankeyf gibi bölgeler giderek barajın suları altında kalacaktır. Tabi bu arada proje muhalifleri GAP'ın bölgede yaşayan Kürtlerin hüviyetinin yok olmasına sebep olacağını da belirtiyorlar.
Harezmi Üniversitesi Jeopolitik Hocası Murat Kavyane Rada göre Güneybatı Asya'nın üst kesiminde bulunan Türkiye'nin Doğu Dağları Dicle ve Fırat'ın suyunu karşılıyor. Türkiye'de ihtiyaç fazlası su mevcuttur ve Türkiye, Irak ve Suriye'nin sularını temin eden ülke olduğu için Irak ve Suriye yoğun bir şekilde Türkiye'ye bağlıdırlar. Kavyani Rad sözlerinin devamında küresel iklim değişikliklerine değinirken şöyle devam ediyor. Son 20 yılda küresel ısınmaya şahit olduk. Bu ısınma süreci bizim bölgede buharlaşmanın artışıyla kendini gösteriyor. Sadece bir bölgede Irak'ın güneyine giden suların azalmasına ve sonuçta Irak'ın güneyinde sulaklara akan suların azalmasına ve dolayısıyla bölgede bitki, hayvan ve hatta insan yaşamının yok olmasına, İran'a doğru da toz bulutlarının artmasına şahit oluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.